26. söz.
Altıncı.
İkinci menfas, altıncı.
Aleykümselam.
Veci. Hüsnü. Haşiye. Gayet müdakik alimlere mahsus bir hakikattır. Cüz ihtiyarinin üssül esası olan meylan, maturidice bir emri itibaridir, abde verilebilir. Fakat eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meylandaki tasarruf eşariyece bir emri itibaridir. Öyleyse o meylan, o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücud için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref etsin. Belki o emri itibarının illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa o emri itibari subut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir, yapma. Eğer abd halık-ı ef'ali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı o vakit ihtiyarı ref olurdu. Çünkü ilm usul ve hikmette ma lem yecib lem yücet kaidesince mukarrerdir ki bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illet-i tamme bulunacak. Sonra vücuda gelebilir. İllet-i tamme ise malulu bir zarure ve bir vücub iktidar ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz.
Evet, biraz ağır. Aleykümselam hocam. Biraz ağır geldi.
Biraz hafifletmeye çalışacağız inşallah.
Üstad ikaz etti. Gayet bir dakik alimlere mahsus.
Evet. Şimdi bu şeyin ben daha önceden de söyledim ya, bu konunun başında da ifade edildi. Yani tarihte bu tartışma da mesela Maturidi uleması ile Mutezile uleması arasındaki tartışmanın da temel konusu cüz-i ihtiyarı ile kaderin nasıl bir arada tevfik edilebileceği. Biz o işte beş veçini konuştuk. Beş veçini en alt mertebede. Şimdi burası biraz daha tartışmanın yoğunlaştığı yer. Yani cüz-i irade nedir? Eğer cüz-i irade bir vücudu olan durumsa, vücudu olan bir şeyse, bunun o zaman vücut olan şeyin tasarrufu bir kula aitse, o zaman işte kulun bir alanı oluşmuş oluyor. Yani küçük de olsa bir alanı oluşmuş oluyor. Bunun hani şirkin küçüğü büyüğü olmaz. Yani küçük bir zerrecik de olsa kula verelim artık diyeceğimiz bir yaklaşımda bunu çözemeyiz. Şey mesela biraz bu noktadan çözmeye çalışmış. Mutezile temel problem de bu. Yani o alanda özellikle şer olan şeylere biz kula verelim. Dolayısıyla bu problemin üstesinden gelelim yaklaşımı içerisinde olmuş.
Cenab-ı Hakk'ı haşa kurtaralım.
Öyle bir yaklaşım içine girmiş. Aynen öyle. Yani Cenab-ı Hakk'ı tenzih için aslında Mutezile yanlış çalışıyor. Evet. Ve şeyin mesela uzun uzun o İmam Maturidi ile işte El-Kabi arasındaki şeye, münazaralara baktığımda İmam Maturidi'nin El-Kabi'ye verdiği cevaplarda da temel mesele bu. Ama şeyde hep çelişkiler var. Yani illaki işin içine şirk yaklaşımı olabilecek izahlar girmeden olayın içinden çıkma mümkün olmuyor. Ve iyice bocalamışlar zaten. Ve şeyde bazen şiddetli hakarete varabilecek ifadelerde de bulunuyor İmam Maturidi. Yani bu işte ahlaksızca, akıl dışı falan şeklindeki ifadelerde de bulunuyor. Şimdi bu altıncı mesele şu. Cüz ihtiyari nedir? Değil mi? Biz şimdi gene şu sorumuzdan hareket edecek olursak
başka bir kilot olsun.
Bu senin için yazmayı kısa şunu. Bir sayfa kağıt alayım. En üstte bir de. Şundan bir sayfa kağıt ya. O kadar.
Bak
anlama dolayısıyla. Anlayamadım.
Ben daha bir de gazeteden ondan sonra.
Cüp diye yapıyordu bak.
Çok büyük dakika olunca.
Şuradan bir peçete alalım. Allah razı olsun.
Biz bir de var ya, simitleri bitirdik. Aceleyle lafa kurtardık. Polisiz çok iyi.
İlk turdan, biz yeriz
zaten. Otağı diyeceğiz mi? Ha iyi bari, rahatladım şimdi.
Tamam oğlum, silah yapacağım.
Osman abi öyle değil mi?
Yedim.
Müzik var da,
öğlenden böyle çay içiyorum.
Getirebiliyorum, isteyen
var. İyi, mikrodalgada stüdyo güzel değil mi?
Yani öyle yapıyoruz.
Güzel yiyin. Güzel.
Şimdi dedik ki şurada vahdet noktası, buradan bakıldığında bunun isteyip de bunun buradan şekillenmesiyle işte buradan şekillenip de burada ortaya çıkması arasında bir fark yok. Yani ben istediğim için mi Allah yaratıyor, yoksa Allah yarattığı için mi ben istiyor hale geliyorum? Vahdet noktasında böyle bir şey yok. Zaten o makam-ı ala dedik yani. Her şey üst üste aynı düzlemde. Aynı düzlemde olunca bunun öncesi, sonrası, aşağısı, yukarısı o makam-ı aladan bakan aynada olmaz dedik. Yani vahdet noktasında şimdi ben istedim Allah burada değişiklik yaptı da doğru. Allah'ın buradan yarattığı bir şeyi ben burada yaşıyorum da aynı şeyi ifade ediyor. Dolayısıyla bu şuraya doğru teknik noktasına gidildiğinde üst üste ve iç içe olan şeyler. Peki benim olaya yaklaşımım nasıl olacak? Ben talep ettiğimde Allah buradan buraya olan sistemi değiştiriyor diye düşünmem lazım. Yani ben şu an talep ediyorum ama ta ilk patlamadaki durum etkileyen. Çünkü Allah onu ya sen şimdi istedin Allah ilk patlamadaki durumu değişsin, nasıl değiştirir diyemezsin. Çünkü Allah vahdet noktasında. Onun olayla olan ilgisi zamana tabi değil. Dolayısıyla evet ben şu an bardağı kaldırmak istedim. İlk patlamadaki bardak hani dedik ya silsilelerle. Benim bu bardağı kaldırmamın planı ilk patlamada yapılmış olmalı. Şimdi Allah indinde bu vahdet noktasında ilk patlamada durum değişti de diyebilirsin. Bunda en ufak bir sıkıntı yok. Yani ben 13 milyar yıl öncesi nasıl değişiyor ya ben şu an bardağı kaldırmak istiyorum diyemezsin. Çünkü olayın değiştiricisi burada. Değiştiricisi aslında da burada 13 milyar diye bir şey yok. İkisi aynı anda. Yani senin o an kaldırman 13 milyar öncesini etkileyecek şekilde değiştirebilecek bir pozisyonda, konumda, kudrette, ilimde artık neyi sayarsak sayalım.
Zaman mevzumu yok ya.
Evet. Peki benim olayla olan ilgim ne? İstemek diye bir şey var değil mi? İstiyorum. Bu istemek nedir? Yani burada istemeye biz irade diyoruz. Çünkü neden irade diyoruz? Mesela bizim şeyde insan bedeniyle ilgili iradi fiiller ve gayri iradi fiiller var. Biz iradi fiiller işte bizim kontrolümüzde olarak düşünüyoruz. Gayri iradi fiiller işte bizim kontrolümüzde değil. Mesela şimdi senin kalbin dakikada 70 kere atıyor ama haberin bile yok değil mi?
Evet.
Durdurmak istesen durduramıyorsun.
Uzanıyor bazen kafan karışıyor iyice.
Evet.
Durdurayım hani, dersen daha da uzanıyor.
Yani
heyecan yapacak.
Ya da işte yavaşlatmak istesen yapamıyorsun. Değil mi? Canın istediği gibi onun üzerinde tasarruf sahibi olamıyorsun. Ama el kaslarına gelince uzatıyorum, tutuyorum, kaldırıyorum, indiriyorum, bırakıyorum. Şimdi bunlara iradi fiiller diyoruz. Şimdi bu iradi fiildeki şey hal nedir? Yani biz orada ne yaşıyoruz? İstiyoruz. Peki bu istemekle bağlantılı bir sonuç ortaya çıktığına göre ben burada irade sahibi miyim? Öyle gözüküyor değil mi? Yani en azından görüntüde benim bir iradem var. Şimdi bu iradeyi direkt buradaki varlıkların gelip de temel sıkıntı noktası şu. Allah'ın sanki burada bu kulum acaba nasıl irade edecek? Şimdi Allah'ı test etmek isteyenler böyle test ediyor değil mi?
Ben şuradan atlasam ölür müyüm?
Ölür müyüm gibi evet. Yani zannediyor ki Allah onun ne yapacağını bekleyip bana göre varlığı şekillendiriyor. Böyle bir şey yok aslında. Hani şeyde konuştuk ya aslında bizim iradi dediğimiz fiillerde bile sistem bizden önde gidiyor. Yani beyin işte 6 saniye veya işte 6 salise neyse ona bak. Baktım ben de şeyi tam yetiştiremedim o. 6 saniye diye geçiyor. O görüntüyü getirecektik. Haftaya inşallah getiririz. Yani o beyin cevabı sen mesela elini kaldırmak istiyorsun ya bunun beyindeki işlemi senden önce başlıyor. Senin bu istemek duygundan önce başlıyor. Dolayısıyla şimdi burada haşa biz Allah'la yarış haline giremeyecek bir şey konumdayız. Zaman ve mekan sınırlıyız. Dolayısıyla biz şimdi Allah'a insani bir nazarla baktığımızda, şimdi ben bak kaldırmayı tam isteyecekken vazgeçtim. Haşa Allah'ı kandırdım.
Şey Firavun gibi. Bak bunu öldürdüm, bunu öldürdüm.
Aynen onun gibi.
Evet. Dirittim gibi.
Evet. Ya da işte tam bak buradan çıkacaktım. Hani de plan da öyle yapıldı. O bak şimdi vazgeçtim. Plan bozuldu. Sen şimdi biz burada bir arda arda gelen levhalardan bahsettik ya, zaman sıfıra gidişinden. Sen aslında kendince çocuk oyuncağı, çocuk oyunu oynuyorsun. Sen orada vazgeçtim işte gidecektim dediğin şeyler zaten baştan planlanmış. Yani sistemin burasında senin, yani Allah böyle acaba kulun ne yapacak? Ondan sonra bak gitmek için karar verdi ama bu kararından vazgeçecek mi? Dur bakayım sistemi ona göre planlayalım diye bir plan yok. Sistem tamamen planlı ama sen burada istediğini yapmak şeklinde de hareket ettiğini yaşıyorsun. Bunu hani dedin ya, bir
vicdani bir tarafı var.
Evet, işte birine dedik ki kaldır elini, ne hissettin? Ben kaldırdım diye hissettim. Bak böyle bir his yaşıyorsun. Bu his şeyin dayanağı, senin iradenin dayanağı. Peki burada bu irade gerçekten sistemi etkileyen bir şey mi? Şuradan görüyoruz ki değil. Gerçekten sistemi etkileyen bir şey değil. Peki bu iradeyle yaşıyor olmamızı biz nasıl adlandıracağız o zaman? Hani iraden var ama sistemi etkilemediğini biliyorum. Burada işte zati alanla tebeî alanı birbirinden ayırt ediyoruz. Şimdi bu da şöyle, zati alan bizzat o işleyişin olduğu alan, tebeî alan ise üzerinde işte fikrin ve davranışın şekilleneceği alan. İşte burada biz aslında bütün bu şeyin şurada algılardan ibaret olduğunu söyledik ya, işte Matrix'ten bahsettik, ondan sonra duygularda şekilleniyor olduğundan bahsettik. Bütün iş burada bir anlatımdan ibarettir dedik. Yani şu algılayan, şuur sahibi olan ve nazar edenin alanında bir anlatımdan ibarettir. Onun dışında harici bir gerçekliği ve sabit bir dayanağı olmayan bir sisteme kendi varlığıyla muhatap olan bir nazarın aleminde şekillenen bir dünyadan bahsettik. O zaman şimdi zati alandan buraya bakıldığında olay şuna benziyor. Mesela Hakan abi, diyelim ki biz bir dahiliye problemi konuşuyoruz. Bana diyor ki işte göğüs ağrısıyla, ondan sonra şu özellikler olan, biraz terlemesi olan, işte nabzı şu olan, efendim tansiyonu bu olan bir hasta geldi. Buna nasıl bir tedavi uygularsın? Şimdi buradan benim verdiğim cevaptan benim dahili bilgimle ilgili bir sonuç ortaya çıkar mı?
Çıkar.
Ve burada aslında bir tür iradi bir yaklaşım ortada var mı? Aslında var değil mi? Şöyle yaparım, böyle yaparım diyorsun. Yani onu da yapabilmek, bunu da yapabilmek senin elindeyken işte şunu yaparım diye bir irade ortaya koyuyorsun ve bu irade üzerinden farz ederiz ki bir imtihandasın. Zaten biz bütün imtihanları böyle yaşamadık mı? İşte o imtihanda senin olayla ilgili yaklaşımına bir sonuç doğuyor. Yani artı veya eksi, işte geçer veya geçmez, not alıyorsun. Şimdi sistemin bu işleyişinin temel maksadı neydi? Kendi zatının güzelliklerini görmek ve göstermek isteyen bir irade, buradaki nazar edenin görüp görmemesini değerlendirerek daha üst bir nimete layık olup olmadığını tespit edecek. Değil mi? Sistemin temel mantığı bu. Bütün bu işleyişler onun için. Yani 11. söz var. İşte 11. sözde Bediüzzaman çok güzel olayı özetlemiş. Diyor ki sonsuz bir güzellik sahibi kendi güzelliğini görmek ve göstermek, hem kendi nazara dekay karşısında, yani en incelikleri kuşatan nazarında, hem de gayrın nazarında görmek ve göstermek istemesi sırrınca şu sistemi vücuda getirdi. Şimdi o zaman burada temel sonuç onu görmek ya da görmemek. Yani irade de bunun için önemli.
Şimdi bizim buradaki çabamız onu fark etmek, görmeye
fark
etmek. Çalışmak.
Evet. Şimdi burada biz neticede bir imtihanda önümüze konan problem gerçek bir problem mi? Hayır, ne bir gerçek hasta var değil mi? Ne de gerçek işte terleme var, ne de gerçek bir tansiyon ölçüm var. Hepsi farazi şeyler, ama farazi şeyler üzerinden sen bir irade ortaya koyarak kendi konum ve durumunu belirliyorsun. Yani dolayısıyla burada zati alanla bizim şu an yaşadığımız alem arasındaki irtibat da buna benziyor. Yani sen aslında Cenab-ı Hakk'ın zati alanında varlığı gerçek zattan kaynaklanan bir varlık olmayan itibari ve farazi. Ne demek itibari ve farazi? Senin aleminde var olan bir yerde gene senin aleminde algıladığın şekilde bir irade ortaya koyuyoruz. Buna işte farazi ve itibari diyor. Yani farazilik ve itibarilik dolayısıyla bu anlamda önemli. Burada beraber miyiz? Var mı?
Şimdiye kadar bir sorun yok gibi.
Farazi ve itibari. Yani dolayısıyla şimdi mesela bir çocuğa da sen bu soruyu sorsan bir endişe duyar mısın? Yani şimdi bir yanlış cevap verirse hasta ölür. Böyle bir sıkıntı var mı?
Yok, farazi olduğu için.
Dolayısıyla şimdi buradaki iradeyi kula vermekte herhangi bir mahsur yok. Anlatabildim mi? Evet. Ve bu aslında kendi dünyasında zaten olayı yapıyor olarak algılayacak. Şimdi bütün burada sistem geliyor ve kişi de bunu hani ben yapıyorum ve ondan sonra sonuç ortaya çıkıyor olarak yaşıyor. Şimdi burada kişinin algılaması noktasında hani bu farazi ve itibari dedik ya, algılaması noktasında bu istek nedir ki, yani biz şeyi işte bu hali kula verelim ama neticede bu verilen şey kulun tarafından sahiplenilen bir alan olarak görülmez. Üstad demiş ki farazi ve itibari olduğu zaman zaten kula verdiğinde Cenab-ı Hakk'ın zati alanında ayrı bir zati alan oluşturmamış olduğun için, bu tebeyi bir alanda olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bunu şeyde Eş'ari ve Maturidi de tabii onlar biraz daha bu farazi ve itibarilikten ziyade sistemi kendi içinde çözmeye çalıştıkları için, biri diyor ki burada bir meyil var. Yani her an yeni şeyler ortaya çıkıyor ya. İşte önümüze yeni problemler çıkıyor. Bir çay geldi. İçeyim mi, içmeyeyim mi? Hadi, hadi içeyim. Ya da yok içmeyeyim işte, kilo yapar falan. Şimdi buralarda benim içeyim, içmeyeyim işte, bundan sonra yapayım, yapmayayım. Yani yapmak, gitmek, gelmek, etmek. Bu tip hallerde buraya ait olan şey nedir diye düşündüklerinde Maturidi diyor ki bu şey meylandaki meyil şey kula aittir. Çünkü işte bu farazi ve itibaridir. Eş'ari de diyor ki bu meylin ne tarafa gideceği, yani meyil kula ait değil de bir elinde potansiyel var. Onun gideceği tarafı şuraya veya buraya belirlemek kula aittir. O da gene kula verilse problem olmaz. Ama biz ikisini de toplayıp diyoruz ki bu zaten farazi ve itibari olduğu için bu şey irade neticede belli bir zati karşılığı olmayan, zati alanda varlığı olmayan bir şey olduğu için şu istemek kısmı kula verilir. Kula verildiğinde de zaten daha önceki kısımda da konuştuk ya, bunun kula verildiğinin, iradenin kula verildiğinin bir delili de zaten kaderin varlığını ispat ediyor değil mi? Yani kader, hatta biz şöyle bir cümle geçen şeyde yazdık. Kader cüz-i iradeyi aslında ispat ediyor. Yani teyit ediyor. Yani bırak uyumlu olmayı, yani uyumlu olup olmaması tartışmasını, yani kadersiz cüz-i irade olmaz. Çünkü sistem o şekilde dizayn edilmezse sen burada böyle bir istek noktasında zaten bulunamazsın. Burada sen bir şey, hani Mesnevi'de var ya, adamın biri işte üzüntüyle yatıyor. İşte Allah benim dualarımı kabul etmiyor diye. Ondan sonra rüyasında bir zat ona geliyor, diyor ki neden üzülüyorsun? O da diyor ki işte dualarım kabul olmuyor. İşte o rüyasındaki zat diyor ki senin dua ediyor olabilmen zaten Allah'ın bunu kabul ettiğinin bir açık delilidir. Orada tabi çok ince bir şey ifade etmiş oluyor. Sen burada Rabbim diyebiliyorsan bu işte ta ilk başta planlanmış. Başta senin Rabbim diyebileceğini ve ondan bir şey talep edeceğini planlamış biri bu zaten şeyini şey değil mi? Sabahtan seni işittiğini gösteriyor. Yani kabul etmek dediğimiz işitmek. Ondan haberdar olmak, onu
zaten duymak. Öyle olmasa bu levlake levlake
lema halaktu leflak.
Yani 5 milattan sonra 571'de değil mi? Doğurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o yani kainatın yaratılışında yok ki yani görüntüde en azından tabii. Bizim zaman şimdiye göre. O zaman Cenab-ı Hak sonradan haşa gelecek bir mahlukunun yüzünden kainatı nasıl yaratmış olur diye düşünmemiz lazım.
Allah'ı zaten çok mekanik maddi ve pozitivist alanda düşündüğünde birçok şeyin içinden çıkamıyorsun. Çıkamazsın. Yani. İşte aynı dediğimiz gibi mesela burada benim isteğim nasıl oluyor da değiştiriyor şeyi ilk patlamayı. Şurada değiştiriyor. Bak ikisi aynı düzlemde. Zaten değişim yeri de burası. Sen burada değişimi yaşıyorsun. Değişimi yapan konumda değilsin, yaşayan konumdasın değil mi? İşte bunu fark ettiğin anda o zaman işte şey aciz dediğimiz şey burada devreye giriyor. Yani sen sisteme müdahale eden konumda olamazsın. Bir kere bunu bu sevdayı bırak yani. Teferun dediğimiz öyle bir şey. Yani ben değiştireyim sistemi, ben kontrol. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman bana ait olan ne? Şu istemek fiili. Peki o zaman bunu kabul ettiğinde zaten sistemde dahilin yok ama bir istemek senin elinde var. Bu isteği doğru yönde kullanmak. Peki ben bu iradeyi doğru yönde veya yanlış yönde kullandığımda sistem değişiyor mu? Aslında sen kendi dünyanı değiştiriyorsun. Sistem değişmiyor. Sistem planlandığı üzere devam ediyor. Peki ben sistemi değiştirmiyorsam bu istek neye yarıyor? Neye yarar? O senin alanın yani sen kendi alanından mesulsün. Yani sistemle ilgili sana zaten bir sorumluluk yüklenmemiş ki. Yani senin buradaki isteğinle bağlantılı büyük patlama değişiyor da sana mı soruluyor? Yani nasıl değiştireceğiz? Nasıl soracaksan bak yanlış bir istekte bulundun. Sana soruluyor mu? Ama ne istersen de ona göre uygun bir yeni dizayn yapılacak şekilde sonsuz bir kudretin var olduğunu görüyorsun. O zaman sen burada kendi isteğinle yani iradeni doğru yerde kullanmakla alakalı olacaksın.
Kullanmazsan sorun.
Bu irade bana aitse işte bu irade benimse o zaman bu Allah'ın alanı dışında bana bir alan verilmiş olmuyor mu? Hayır. Bu çünkü zati alandan tebii alana bir şey hitap. Yani Kur'an zatından bu tebii alanda olan birine hitap ediyor ve işte sen şöyle şöyle bir durumda olsan işte ne yapardın sorusuna muhatap bir imtihandaki talebenin konumunda sen de varlığa muhatap oluyorsun.
Aslında ona Kur'an zat alan tebii alana tüm halleri de bir anda da anlatmış oluyor.
Tabii
yani bak sıralamasını da yapıyor ki bunlar işte bundan da hesaba çekileceğini şeyini de sinyalleri de aynı zamanda o listeliyor.
Tabii. Tabii.
O çıkıyor ben öyle anlıyorum.
Tabii. Ve dolayısıyla burada hani ne şeyden kaçabilirsin? Yani
istemekten.
Ya işte Hakan abi sen bana soru sordun ama ortada hasta yok. İşte ondan sonra hastalık yok, terleme yok, kalp yok. Sen niye buradan bana işte bir not yüklüyorsun? Sen dahiliyede şöyle bir konumdasın, böyle bir konumdasın diyorsun. Der misin yani bu? Yani neticede imtihan zaten bu farazi bir şey üzerinden yürütüyor değil mi? Bütün hayatımızda böyle yürüyor. Öte taraftan şey yani iradenin seninle ilgili bir sorumluluk doğurduğuna en ufak bir şey yok. İtiraz olmaması lazım. Aynı zamanda şu iradenin de kaderin varlığını doğruladığı bir şeyle yüz yüze geliyoruz. Şimdi bu birinci kısımda işte Halık-ı Efal değil bir kere değil mi? Ama onun ihtiyarı olayın içerisinde etkili. Yani burada istemesi onun isteğiyle bağlantılı bir son nokta vücuda getirildiği durumunu doğuruyor. Şimdi bunun vacip olması için de Cenab-ı Hak taalluk diyoruz. Yani şu kudret şuradaki isteği, senin gördüğün açıdan şuradaki isteği bu sonucun ortaya çıkması için bir şart yapmış. Sen de bu isteği ortaya koyduğunda bu sistemin genel işleyişi içerisinde vacip hale geliyor.
Yani vücuda geliyor.
İşte vacip olduktan sonra da vücuda geliyor. Yani şeyde de mesela Fahabülat-ı Zerrat'ta da üstad diyor ki burada her bir anda zerreler var. İşte 10 üzeri 80 diye çoklu ifade ediliyor. Şimdi zerreler sonsuz ihtimaller ortasında, yani burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. Yani şeyin kainat levhasının içerisinde herhangi bir yerde olabilir. Yani düşün ki bir televizyon ekranında şeyle, o hani eski ekranlarda şey vardı ya, elektron tabancası. Elektron tabancasıyla fırlatılmış bir elektron. Önünde de koca bir ekran var. Şimdi ekranın her bir noktasında olabilir. Bütün ekran onun olabileceği ihtimallerin içinde, değil mi? İşte bu çıktı, koca bir ekran var, önünde de işte diyelim ki 1500 tane nokta var. Acaba oraya mı gidecek, oraya mı gidecek, tereddüt halinde. Yani bunu şöyle düşün. Hani bazen biz yaşıyoruz ya, adam diyor ki işte diyelim ki Bağcılar Devlet Hastanesi, bir ok veriyor gidiyorsun. Önünde bir yol çatallaşıyor, ok mok yok.
Nereden gideceksin?
Yani şansına doğru tarafı tutturursan, orada birini bulursan, işte bazen doğru söylüyor, bazen yani bir yanlış tarafı tutturursan ondan sonra dolanıp duruyorsun o çatala tekrar gelebilmek için. Bir de düşün ki zerrenin önünde böyle sonsuz tane ihtimal var. Hadsiz ihtimalat mabeyninde diyor, ortasında mütereddit iken, yani oraya mı gitsem, oraya mı gitsem. İşte orada gene Kur'an-ı ve ayette diyor ki şey, onun zerrenin perçeminden tutar Cenab-ı Hak, işte bir şeye doğru getirir. Şimdi burada biz kendi işleyiş alanımızdan da olaya baktığımızda, hani buradaki zerreler, bir sonraki levhadaki zerreler bir nokta alacak ya. Şimdi bardak burada mı olacak, yoksa bir sonraki tabloda şurada mı olacak? Şimdi ben kendi yaşadığım noktadan şunu yaşıyorum. Benim bunu kaldırmak isteğimle beraber bir sonraki levha, şu yeni zerrelerin vücuda gelişinde bunların vücup, yani imkandan vücuba çıktı ya, daha önce bu şurada bardak vardı, bu bir sürü ihtimaller var.
Ben de alabilirim yani senin.
Tabii, işte bir sürü ihtimal var. Dökülebilir, kırılabilir, elimden diyor. Bu ihtimallerden herhangi biri. Şimdi bunu kaldırdığım andaki durumun ne olacağıyla alakalı sonucu, bunun vücut noktasına gelmesini benim istememle irtibatlı hale getirmiş. Zaten irade dediğimiz böyle bir şey. İşte bu şuradan bakıldığında hani ben kaldırmak istiyorumla bağlantılı, ama şurada da planlanmış. Zaten ben istediğim için mi planlandı, yoksa planlandığım için mi istedim? Bu soru şuraya ait olduğunda anlamsız. İkisi de çünkü aynı düzlemde. Peki ben nasıl bakacağım? Ben istediğim için planlandı diye bakma konumundayım. Şimdi burayı çözdüğün zaman işte hem irade, hem senin istemenin olay içerisindeki yeri, hem de vücut bulması için ve varlığa çıkabilmesi için isteğinin de iradenin de olayın içerisinde yer aldığı noktası netleşmiş oluyor.
Şart haline gelmiş oluyor, değil mi?
Efendim?
Şart haline gelmiş.
Şart haline gelmiş oluyor, tabii. İşte dolayısıyla da buradan bir sorumluluk doğuyor mu? Evet, doğuyor. Çünkü onun vücuba gelişi senin bu isteğinle alakalı kılınmış. Şimdi burada
bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez derken, biz onu zorunlu olarak yapmamız anlamına mı geliyor?
Hayır. Şimdi burada yani şey, cebriye böyle anlamak istiyor. Hı. Ama şimdi Mutezile de,
yani ben zorunlu olarak o bardağı kaldırıyorum manasına gelmiyor buradaki vacip.
Nasıl dedin, bir daha okusana.
Çünkü bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez diyor ya. Yani
evet.
O zaman benim bardağı kaldırmam zorunlu olarak kaldırıyor gibi bir şey çıkıyor bu cümle.
Şimdi şuradan bakıldığında, yani zorunlu olarak kaldırma şurada. Yani sistem zaten planlanmış, sen orada vücuba gelişini, yani vücuda gelişini vacip...
Şöyle olabilir mi hocam sistem? Hani kuantum fiziğinde böyle bir olasılıklar var ya, şu odada benim yapabileceğim olasılıklar kaç taneyse, ne kadarsa, o bardağa uzanmak, o bardağa uzanmak falan hepsi dahil. Bunlar zaten planlanmıştır. Ben bunlardan bir tanesini yapıyorum.
Ha mesela o noktadan, sizin dediğiniz noktadan öyle, bakıldığında
o,
şöyle.
Yani o cümlenin şeyi olarak.
Evet. Yani
karşılığı sizin, olarak acaba öyle düşünülebilir
mi? Şöyle düşünülebilir. Yani işte Schrödinger'in kedisinden bahsettik ya. Yani kedi canlı ölü. Sen açmadan önce canlılık da ölümü, ölü de, ölülük de iki ihtimal değil mi? Her ikisi de var.
Evet.
Açıp baktığında artık vücut oluşuyor. Yani dalga işleri çöküyor dedik ya. Yani sen açıp baktığında ya canlı ya ölü. Yani önceden hem olabilecek konumdayken sen baktığın anda artık
ya ya da ya dönüşüyor.
Evet. Dolayısıyla ya canlı ya ölü. Yani ölü gördüysen artık ölü. O vacip oldu ya da canlı gördüysen canlı.
Daha fazla bir şey var. Mesela olasılık. Diyelim ki kurs bitti, dağılacağız. Kapıdan çıkacaklarımız arasındaki olasılıklar daha az mesela. Buradan çıkacağım önce, sonra öbür kapıdan çıkacağım falan. Bu olasılıklar daha az. Ama kapının önüne çıktıktan sonra neyle karşılaşacağım, nasıl karşılaşacağım? Gene bir sürü sonsuz olasılık var. Eve gideceğim sözde. Yani daha böyle şey ama gidene kadar başımdan ne geçecek falan. Bunların hepsi belki büyük planda var. Ben bunlardan birini, o zorunluluk belki o, ben bir tanesini tercih ettikçe o gerçekleşiyor. Ben hangisini tercih ettikçe?
Tabii ben de zaten tabanı, az önce onu demeye çalıştım. Şurada zerreler sonsuz ihtimaller ortasında mütereddidken dedik ya. Senin burada isteğin de buna bir şart olarak kılındı. Yani ona bakmam, onunla ilgili iradeni. Sen bu iradeni ortaya koyduğun anda hani o zerreler perçemden...
Yani onları anlatırken bunlar kafamda uçuşuyor. Yani evet. Şey mi diye...
Doğru yani çok doğru.
Şey
İşte o sonsuz ihtimaller içerisinde senin isteğinle bağlantılı olarak bu sefer perçem senin isteğinle de irtibatlı olarak tutuldu. Sen de o perçemi tutulanlar arasında mısın? Evet. Ama burada vücuba gelişinde sen isteğinle olayın şekillendiğini yaşıyorsun ya.
Yani isteğin ne istediği
yani, yani biraz onu açmış doğru.
Evet.
Tamme orada onun. Evet. Vacip olmasının sebebi illet-i tamme.
Evet.
Yani o yeterli sebep onu birleştiriyor.
Tabii. Yani burada şimdi bir sürü mesela illet-i tamme dediğimiz de şu. Bir sürü farklı sebepler var değil mi? Yani işte bizim buraya gelmemizin bir sürü sebebi var. Bir arada olmak, efendim işte muhabbet etmek, şunu yaşamak, bunu yaşamak değil mi? Böyle bir sürü sebepler var.
Kaderi öğrenmek.
Ama temel buraya gelmemizin esas sebebi tam olan illet ne? Yani illet dediğimiz zaten esas sebep. Tam illet de bu nefsül emirde neyse, hani bizim de bilmediğimiz şu an nefsül emirde bizim buraya gelmemizin esas sebebi neyse o illeti tamme, yani aslında teorik bir şey. İşte o illeti tamme şeyi vacip kılıyor. Ortaya çıkacak durumu vacip kılıyor. Vacip kılınca da tablo vücuda geliyor. Onun vacip olabilmesinin şartlarından birini de senin iraden olarak, zaten esas külli irade, senin cüz'i iradeni bunun vacip oluşuna bir şart yapmış. Bu da ortaya konduğu zaman işte bu yeni zerrelerin nasıl vücuda geleceğini burada planlıyor. Şimdi olayı bu şekilde düşündüğünde o zaman problem kafanda oturuyor. Yani çünkü sen burada hani dedik ya, zaman ezel mazinin bir ucu değil ki böyle silsilelerle buraya gelsin de işte ondan sonra bu olsun. Böyle değil dedik. Olay sanki anlık planlanıyor gibi. Yani buradaki nazardan planlandığı için senin buradaki iraden direkt burayı 13.7 milyar yıl öncesini etkileyen bir tablo hasıl ediyor. Ve bu buradaki vücut şuradaki sistemi etkileyerek sonucu doğuruyor. Yani adeta bizim dünyamızdan bakıldığında, hatta holistik bakış diye bunu fizikçiler de yavaş yavaş işi o noktaya getiriyorlar. Bizim dünyamızdan bakıldığında her an, her bir küçük zaman diliminde 13.7 milyarlık süreç yeniden yaşanıyor. Yani olay bizim nazarımızdan böyle algılanıyor. Biz de bu algı üzerinden hareket etmek ve ona göre kendi konumumuzu belirlemek durumundayız. Dolayısıyla işte illeti tamme bulunması demek, iradenin bu külli iradeyle buluşması demek. Bu da sonucun hasıl olması için şartlardan biri külli iradeyle cüz-i iradenin buluşması. İşte illeti tamme hasıl oluyor ve vücub gerçekleşiyor. Vücub da vücudu doğuruyor. Yani vacip oluyor ve artık oradan da vücut hasıl oluyor.
Biz bunu böyle geniş bakış açısını anlayamadığımız zaman da zannediyoruz ki işte ben yaptım oldu.
Evet.
Ben şey yaptım, ben tohum tamam. ektim, çiçek çıktı. Halbuki onda bir sürü irade var, külli irade var.
Tabii.
İşte, hep böyle birbirine bir ilintiyi gördüğümüz için de ben şöyle yaparsam şunu yaparım. Ben böyle, halbuki yani burada bazen olmayan neticeler de olabilir ama Cenab-ı Hak neticede sen silahı ateşlersen o muhtemelen belki onu öldürmenizi önceden bildiği için olacak. Bir deneme yapamazsın yani. Yapsam olur mu, yapmasam olmaz mı? Şöyle diyeyim yani. Neticede hep işte kaldırdım oldu deyince biz hep bunu ben yaptım gibi algılıyoruz. Halbuki neticede tamam sen yaptığın gibi görünse de yapan sen değilsin, isteyensin sadece. Ama bütün her şeyi yaratan, onu o neticeye getiren dediğim gibi en vahdetteki başından sonra bunun hepsini birden gören biten yapan kudret.
Evet. Şimdi işte burada olay şeye benziyor. Biz aslında bir hipnoz halinde gibiyiz.
Matrix'e benziyor.
Matrix işte Matrix'e de aslında bir normalde hipnoza benzer bir durum değil mi? Yani elektronik hipnoz.
Uyuyorsun sen.
Evet.
Şeyde de derler, bilmiyorum aslı var mıdır. Hani bizim mesela şu dünyada uykudayız. Ölünce dirileceğiz gibi. Böyle
çok
bir şey var mı?
Var. Tasavvuf ehli öyle diyor.
Yani öyle dendiğini duydum da üstad, aslı var mı anlamında soruyor.
Var var. Yani hatta üstad da şeyde Rüyada Bir Hitabe diye bir bölüm var. Hakiki yakaza olan işte rüyayı sadıkada diyor.
Yani bir hayal alemi.
Yok şimdi sadık rüya.
Bu dünya rüya gibi mi?
Ha bu dünya oraya nispeten rüya gibi.
Ha.
Gerçek hayat sadık rüyada daha net gözüküyor anlamında. Yani orada esas uyanıyorsun diyor. Yani bura bir rüya, esas orada uyanıyorsun. Şimdi burada işte Hakan abinin dediği nokta da şu. Yani biz şöyle algılıyoruz ya kendimiz. Aslında bir hipnoz içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz rüyayı şey zannediyoruz.
Yani gerçek.
Gerçekliğin ta kendisi zannediyoruz. İşte vahiy bize diyor ki siz aslında bir rüya içerisindesiniz. Konumunuz bir rüya. Ve dolayısıyla olaylara bu şekilde anlam yüklemeniz lazım. Ondan önce biz hep işte her şey bundan ibaret. Yani bundan sonrası hatta yokluk diye kabul ediyoruz değil mi? Bırak var yani üzerinde bir fikir yürütmeyi yok diye kabul ediyoruz. Şimdi biri sana dediğinde ya sen rüyadasın işte arka plan böyle. Yani senin aslında şu anda beyninde elektrotlar var. Ve bu elektrotlarla işte sen şu anda yaşadığın alemi yaşıyorsun. Bu kadar da hani yapıyorum, ediyorum, öldürüyorum falan dediğin şeyler aslında bir algılamadan ibaret.
İşte, çok gerçekçi bir rüya gibi.
Gibi, evet. Ve şu anda biz aslında toplu bir hipnoz halinde bu gerçeklik diye düşündüğümüz alemin aslında bir rüya olduğu şeyini kabulleniyoruz vahiyin telkiniyle. İşte zati dediğimiz şey o alan, gerçeklik alanı. Ve biz buna tahayyül ve işte tahakkül yoluyla uğraşıyoruz. Ve şu anda biz içinde bulunduğumuz alanın tebii bir alan olduğunu idrak ediyoruz. Dolayısıyla işte burada hem acziyetimizi fark ediyoruz hem de varlığın gerçek konumunu yerine oturtmuş oluyoruz.
Aslında bindiğimiz bir geçiş modülüne binmişiz.
Evet.
Menzile doğru bir şey var. Gidiş var. Nihai noktada zaten zati ve tebii.
Evet.
Şuradaki cümle dikkatimi çekiyor. Birisi bu malem yecib lem yücetten önceki cümle. Diyor ki eğer abd haleti efali bulunsaydı ve icada iktidarı olsaydı, yani kul kendi fiilinin yaratıcısı olsaydı ve icat edeni olsaydı, daha doğrusu icada iktidarı olsaydı, belki iktidar kavramlandı, o diyor ihtiyarı ref olurdu.
Evet.
Yani aslında o zaman abd kendi fiillerini yaratıyor ve yaratıcı da olsa ve icada iktidarı olsa ihtiyarın ref olması. Bunu nasıl anlayalım?
Şimdi şurada
istemeye yani gerek kalmayacak. Bize iktidarı verirken aslında ihtiyarın sanki elimizden gittiğini söylüyor aslında. Eğer biz icadı kendimize verirsek.
Evet. Yani şurada dedim ya, bak tablo buraya geldi. Şurada yeni tablonun ortaya çıkması için farz edelim ki sana şey verildi. Yani sistemden bağımsızsın Mehmet. Bardağı sen kaldır. Ne olacak şimdi? Senin 13.7 milyar yıl önceye gidip tasarım edip oradan sistemi bugüne kadar bir bardağı şekillendirecek şekilde bir iradeye sahip olman lazım ki bunu başarabilesin.
O zaman kaderin aslında ihtiyarı kuvvetlenmesi
çok güzel. Tabii iş oraya geliyor. Çok güzel. Yani zaten biz geçen onu bayağı uzun üzerinde durduk. Yani o cümleyi zaten oradan yazdık. Yani kader cüz-i iradeyi ispat eder diye. Yani sen şimdi ihtiyar bende olsun dersen tamamen ihtiyar aslında senden gider. Çünkü o zaman yapamazsın. Hatta bırak şeyi, parmağını sen kaldır diyelim. Yani tıbbi açıdan sen parmağını kaldırabilir misin? Yani şeyi bilmen lazım. Kaç molekül, kaç tane sodyum lazım, kaç tane potasyum lazım, ne kadar glukoz harcanacak. Bunları bilmen lazım eğer ihtiyar sende olsa. Doğru mu? Yani dolayısıyla ihtiyar sahibi olmaya kalktığın zaman bir kere sistemden koparsın ve ihtiyar elden gider. Yani tamamen
kasın hareketin içindeki hızları, kasılma gücünün ayarını sodyum potasyum pompalarından yapacaksın. Evet. Beyindeki sinir de onlara uyarı verecek falan filan.
Bu sadece bedenle ilgili olan boyutu değil mi? Bir de falan işte de geçmişi de, yani biz ta o yüzden işi şeyden aldık, büyük patlamadan. Ha, tıkır tıkır tıkır tıkır. Hani farz edelim o kadar da bilgin var, yapabilirsin. Hani Hıncalı Ucun bir şey vardı, belki siz de okumuşsunuz. İşte diyor ki insanlar artık bayağı bir ilerlemişler. Teknolojide, internet ağları, bilmem işte uzay, uydular falan. Sonra işte aralarından bir heyet seçiyorlar. Allah'a gönderiyorlar.
Anlatmıştınız galiba.
Ben mi anlattım?
Siz anlattınız.
Ondan sonra işte
önce bir toprağa
işte diyor ki o heyet, Allah'a Rabbimiz biz işte artık çok teknolojide ilerledik. Ondan sonra her şeyi biz yürütebiliriz bu. Dünyanın idaresini biz üstlenelim. İşte
yani
Allah da diyor ki madem öyle bir insan yaratabiliyorsanız ben de size idareyi vereyim. Hani bir insanı yaratabilecek konuma geldiyseniz. Hay hay diyorlar, hemen toprağa saldırıyor. Bir dakika diyor, toprak benim toprak. Siz kendi toprak.
Benzer bir şeyi düşünüyorlar. Takip ediyor musunuz bu yapay zeka çalışmalarında?
Evet.
Yapay zekada son birkaç on yıldır bayağı, ya aslında 200 sene falan önceye götürüyorlar da son birkaç on yıldır bayağı hızlı ve büyük gelişmeler olduğunu söylüyorlar. Tabii insan zihni de gelişiyor ama yapay zekadaki o zeka, verdikleri zekadaki gelişme daha bir böyle şey büyüyor ve bu iki büyümeyi yapay zekanın geçtiği bir noktadan bahsediyorlar. Ona bir şey ne noktası diyorlar, bir şey noktası diyorlar. Oradan sonra yapay zeka, diyelim ki onların kastettiği gibi kendi öğrenmeyi anladı ve şeyi gelişti. Bir şeye gelişti. Yeni bir metafizikten bahsediyorlar. Şimdi yapay zekanın böyle insandan çok üstün meziyetli falan böyle bir zekanın insana bakışının şeyi, yani yaratacağı sorunları tartışmaya falan başlıyorlar. Bu yeni bir işte şey, felsefi akım ya her neyse, bir sürü akımları falan da tetikliyor gibi böyle bir şimdilik, ya buna hayali mi denir, ütopik mi denir, hani ne denir, böyle bir tartışma var. Duydunuz mu böyle şeyi?
Ya o tartışmalara şahit oluyorum zaman zaman, işte hatta bazen bu belgesellerde falan da ele alıyorlar. Tabii yani bazen de böyle çok uç şeyler, sanki sistem bir yerden sonra tamamen işte kontrolden çıkacak veya işte robotların ya, kontrolüne işte.
Yani öyle şeyler söylüyorlar yani.
Ama
ya gelecekte makine baktı, kendi kendine bir sürü şey yapabiliyor, karar verebiliyor, bilmem ne yapıyor. Ulan bu insanlar da
Fazla oldu
artık, şunları
kendi derimsi.
İşte bu da bence aslında şöyle abi, hani pozitivist düşünüyorlar ya, yani bir yerden sonra oryantasyon kaybı oluyor. Yani zannediyorlar ki bütün iş dünyada dönüyor. Yani dünya dediğin gezegen, sistem içerisinde ne kadarlık bir cirmi var ki, değil mi? Ve
öyle.
Yani sen şimdi burada robot yapacaksın, robot sisteme hakim olacak. Bu, senin bir kere sisteme hakim olma kabiliyetin yok ki senin yaptığın robot sisteme hakim olabilir. Yani tamamen arka planda senin daha belki okyanusta bir damla olarak keşfedemediğin derin çok farklı bir şey var, arka plan var.
Sıkıntı tüm kainatı ve dünyadan ibaret görüldüğü için.
İşte bir yerden sonra insan hani soğanın ciciği hikayesi var ya, iş aslında oraya geliyor. Yani işte padişah olsan ne yapardın? Soğanın ciciğini yerdin. Şimdi adam sistemi dünyadan ibaret algılayınca buradaki şekillenmenin işte her şeyi etkileyeceğini, ondan sonra kainat nizamını sanki etkileyeceği gibi bir tahayyüle kaplıyor. Tabii bu aslında çok sığlaşıyor düşünce. Bir taraftan derinleşirken bir taraftan da çok sığlaşıyor.
Sana yazar mı profesör? Yani bu dediğin şey, robotların bu kadar çok gelişmesi belli bir zaman sonra dünyadan insanları atacaklar, kıyamete gelecek sanki. Sonuç ondan ibaretmiş gibi düşünüyor.
Evet, işte o tamamen pozitivist düşüncenin.
Bir şey, spekülasyon türü artık şeyler var. Ama gelecek ne gösterecek bilmiyoruz.
Yani ne gösterecekse de kudretin elinde olacağından en ufak şüphemiz yok. Evet. Çünkü neticede şey, sistem plansız bir sistem değil.
Planlanmış ne varsa o tecelli edecek.
Evet. Yani
bu olursa da bu da zaten bir şeyin
planın parçası olur ancak. Büyük
kaderin.
Tabii. Yani ben mesela Darwin'le ilgili dedim ki aslında bir gün Darwin'in evrim teorisi ispat edilse bu da Allah'ın aslında yaratma tarzını gösterir. Yani yoksa sistemin işte tamamen bağımsız ondan sonra bir şeye, kanunlar silsilesine tabi olduğunu değil, Allah'ın Darwin'in tarif ettiği şekliyle yarattığını ancak gösterir.
Güzel bakış açısı abi.
Efendim?
Güzel bakış açısı abi.
Evet.
Öyle diyorlar. Yani şeyin bu itilafa düşün, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama bu evrim teorisi İslamiyet'e karşı değil diyorlar. Yani İslamiyet'in kaldıramayacağı bir şey değil diyorlar.
Evet.
Hristiyanlığın kaldıramayacağı bir şey diyorlar. Neden? O da İsa'yı Tanrı görüyorlar ya.
Evet.
Bu sefer şeyden evrimleşerek geldi dese bu sefer şey olacak, yani İsa'yı anlatamayacak sistemleri, İsa'yı kabul edemeyecek. Ama İslamiyet'te öyle bir şey yok, onun için
yani ben olabilir. Ben mesela bu konuyla ilgili bir yazı yazdım da sansüre takıldı gazetede. Dedim ki Darwin'in evrim teorisi bir Allah'ın varlığı ve yokluğu problemi tartışması değil. Yani Allah'ın ancak ne tarzda yarattığı tartışması, evet, olabilir.
Tabii.
Ha, gerçi Darwinciler bunu bir din gibi bazıları diye beyan etti belki de. Hani Darwin teorisiyle bir nevi dinsizliğe bir delil bulmuşçasına böyle fanatik yapışanlar yüzünden bir tepki.
Çünkü Kur'an'dakilerle i̇şte, bağdaştırıyorlar ya bir şeyler. İnsan, yani Allah insanı topraktan yarattı. Hani ona şey olduğu için, aykırı olduğu için hani o yüzden direkt dinle bağdaştırıyorlar.
Ve oradan i̇şte şöyle sanki, mesela burada gene Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığına dair çok net Kur'an bir hüküm ortaya koymamış. Mesela Moore diye bir anatomi uzmanı insanın ana rahmindeki süreçlerini işte o evrimdeki süreçlere benzetir şekilde hem de Kur'an'dan ayetlerle, önce sürüngen, ondan sonra işte koca kafalı bir varlık, ondan sonra işte bu doğduğu andaki varlığa dönüşen bir süreç yaşıyor. Yani acaba şeyde de türler arasında da böyle bir geçiş olma ihtimali var mıdır? Olabilir. Yani bu kıyameti koparmaz bizim hocam, dünyamızda.
Yani Darwin'den önce yani İslami şeyler, bilim adamı diyelim o çağın şeyine göre ya düşünürlerinin Darwin'in söylediklerine benzer şeyler söyledikleri de söyleniyor.
Tabii. Doğru. Mesela biz aslında bak
mesela
bu kadar
İbn Haldun'da var.
Yani
İhvan-ı Safa'da da var.
İsimleri bilmiyorum ama böyle yani İslamiyet'in Darwin şeyine, yani evrim teorisinden bir sorunu olmadığını söylüyor.
Tabii tabii, tekamülcü şeylerde de var. Mesela Bediüzzaman'da münazaratta sorulduğunda insanlar ne zamandan beri bu istibdadı yaşayıp gelmişler diye soruluyor. O da tek bir cümleyle hayvaniyetten çıkıp geldiklerinden beri diyor. Şimdi nasıl anlarsan? Yani
ama şey diye sor, onu nedir o evrim teorisini gibi mi soruyorlar?
Yok yok. Yani orada konu diyor. Hürriyet. Ha. Bir soruda diyor ki ne zamandan beri bu insanlar işte istibdadı yaşıyorlar?
İstibdat, diktatörlük konuşuyor.
Evet.
O da bir tek işte hayvaniyetten çıkıp geldikten beri demiş, üç nokta koymuş.
Yani, onu da yanında getirmiştir diyor.
Ha, yanında getirmiştir diyor, evet.
Sen de bayağı vakıfsın. Şey,
oo, abi. Çok vakıf.
Ha?
Ha. O bizim ustamız ya.
Esasında. İyi ki evet. Osman abi şu Erdeş'in istersen
Hakan var. Burada Selro Vakıf Muhammed var. Öyle teyze
sayfada.
Maşallah.
454.
455. Osman abi böyle bir ekibi her zaman bulamayız, ben sana söyleyeyim.
Yok, kardeş.
Özel bir ekibiyiz yani.
455.
Geçen hafta sen gelmemişsin, ben de geldim.
Ben geldim de.
Muhammed de geldi.
Hasta gibiydi.
3 kişiler, 4 kişiler burada. Bu ikisini bir sayıyorlarmış.
Ben, siz de yoktunuz hocam, geldim size söylemeye yoktunuz.
Ha, biz biraz geç geldik herhalde. Yani.
Doğru. Kime söylerim, size mi söyleyeyim? Kaçıncı satırdı?
Ben de gelemedim ya, Osman abim diyorum, Ceviz'i bir arkada götüremeyeceğim. Tweet yiyorum. Çıtır çıtır.
Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Parantez içinde haşiye. Halbuki o emri itibari dediğimiz kitab-ı insani bazen yapmak bazen yapmamak, eğer mucib bir müreccih bulunmazsa tercih bila müreccih lazım gelir. Şu ise usulü kemaliyetin en mühim bir esasını hedmeder. El cevap, tecerruh bila müreccih muhaldir. Yani müreccihsiz, sebepsiz, ruçhaniyet muhaldir. Yoksa tercih bila müreccih caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır. Onun seni böyle bir işi görmektir. Eğer dersen madem katli halk eden halktır.
İsterseniz buraya halktır. Bir şey yapalım, ondan sonra oraya geçelim.
Tamam.
Çünkü bura ayrı bir konu.
İki saniye sonra.
Evet. Şimdi
yani bir soru bir cevap gibi değil mi?
Aynen. Evet evet, bu şeyle ilgili.
Sen bir sual gibi yani.
Hı. Evet. Yani şimdi burada olaya mesela cebri açısından baktığımızda bu tercih etmek bize aittir. Dolayısıyla buradan bir sorumluluk doğuyor dedik ya. Diyor ki burada şimdi iki şey önümüze çıktı. Ben bunu mu bunu mu tercih edeceğim? İlla ki bunun tercih ettireceği bir unsur vardır ki ben bunu tercih ediyorum. Yani burada tercih edecek bir şey olmadan benim bunu tercih etmem mümkün değil diyor şimdi sual soran kişi. Yani tercih bila müreccih. Şimdi bu ikisi de kalem. Farz edelim ki bu da siyah olsun. Her şeyle aynı. Böyle duruyor. Şimdi benim diyor bir tercih eden olarak bunlardan birini tercih etmem için illaki bir şey lazım. Bunun birinin tercih ettirici özelliği olması lazım ki ben o şekilde tercih edeyim. Olmazsa benim birini tercih etmem muhal, yani akla ve hikmete uygun değil. Muhal o anlama geliyor. Şimdi böyle olursa da o zaman şeyin dediği hani bu iradenin gene bir anlamı kalmıyor. Evet, sen tercih ediyorsun ama zaten biri tercih edilecek olduğu için tercih etmiş oluyorsun. O zaman gene sorumluluk olmaması lazım.
Bak burayı güzel anlattım. O kadar okudum, o kadar böyle anlamadım. Lügata bakıp duruyorum, anlayacağım yani. İkisi aynıysa de tercih edecek bir sebep yokken
ya nasıl tutsa ikisi de aynı, birini alayım
tercih anlarım da diyor,
olmaz diyor yani,
birisi üstünse zaten onu tercih ederim
onu
diyor.
Tercih
o zaman niye sorumluluk
evet.
diyor
o zaman sorumluluk olmaması lazım yani zaten sistem ben ona zorluyor yani ben orada bir sorumluluk konumunda olmuyorum diyor. Şimdi burada üstad da diyor ki yani böyle bir yaklaşıma karşılık olarak aslında diyor tercih bila müreccih muhal değil, böyle bir şey yok. Zaten irade olabilmesi için, yani iradenin şeyini, iradenin gerekli olduğu yer, iradenin varlığının karşılığı olan yer iki eşit şey arasında olur. Yani elma mı armut mu? Şimdi burada şartlarda elmayı gerekli kılıyorsa zaten senin bir iraden kalmıyor değil mi? Yani mecburen şeyi tercih edeceksin. Elma. Elmayı. Diyelim ki o yemek elmayla yapılıyor değil mi? Elma mı armut mu dediğinde sen elmayı tercih edersin. Orada artık iradi bir iş olmuyor.
Elmalı pasta yapacaksın öyle.
Öyle. Şimdi şeyde ama muhal olan şey nedir diyor. Bir şey onu üstün kılacak bir şey olmadan daha ön plana çıkamaz. Buna tereddüt diyoruz. Yani iki aynı şeyden biri daha böyle tercih edilebilir bir konuma yükselebilmesi için onda farklı bir şey olması lazım. Yani ikisi de işte siyah ama birinin mürekkebi var, birinin yok. O zaman bu üste çıkmış olur. Yoksa her şeyle aynıysa bunun üste çıkışından bahsedilmez. Muhal olan budur diyor. Dolayısıyla varlık sistemi içerisinde de senin böyle iradenle tercih yapabilmene engel olacak şekilde biri ön plana çıkarak beni seç diye seni oraya zorlayıcı bir şey üstlenmiyor. Hatta bilakis ben bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyorum. Şimdi yetiştirebilirsek imanın nörofizyolojik arka planı diye. Sistemde hani hem ontolojik açıdan hem de nörobilim açısından sistem aslında seni yaratıcıyı seçmeye zorluyor. Ama bunu da böyle bir şeyle gizli bir şekilde yapmış. İmtihan sırrı bozulmasın diye.
Yani üstünü seçmekle mi abi? Efendim? Üstünü seçmekle mi?
Yani
fıtrat.
Fıtrat. Fıtrat seni oraya doğru yönlendiriyor ama burada tamamen imtihan sırrını da bozmamak için. Yani hoca mesela bunu şey çok söylerdi, Kenan Işık. Derdi ki hep
yarışmada mı?
He.
Şey,
ya de bu sorular öyle bir güzel hazırlıyorlar ki. Şimdi doğru soru aslında orada göz kırpıyor yani. Çok şeyi belli etmeden. Yani biraz böyle şey düşünebilirsen, incelikli düşünebilirsen doğru soru göz kırpacak şekilde hep yerleştiriyor. Yani doğru cevap yerleştiriyorlar derdi. Şimdi varlık sisteminde de böyle. Yani fıtrat seni aslında burası iman ya. Buraya doğru meylettirecek bir sistem üzerine kurulup ama zorlamıyor. Şey bozulmasın diye. Hemen hemen eşitmiş gibi gözüküyor. Aslında bir şekilde sen buraya doğru olan meylinin de önüne geçebilecek bir potansiyel olarak iradeni kullanıyorsun. Yani fıtratının sesini dinlesen, hani kendini şeye bıraksan, hani Cevriye diyor ya ben rüzgarın önündeki yaprak gibi, hakikaten rüzgarın önündeki yaprak gibi olabilsen zaten şeye gideceksin.
Doğru yola
gideceksin.
O zaman şunu çıkıyor hocam, yani aslında hani diyoruz ya şer daha tatlara gidiyor. Aslında tam aksi çıkıyor. Şer değil. Hayır olan şey hep ön planda aslında seni çekiyor. Sen şere gittiğin zaman ne yapalım? Şer beni çekti dediğinde bu hep buna mı kaplıyoruz? Aslında hak olan şey ve doğru olan şey, yani hayır olan şey hep aslında hep ön planda.
Tabii.
Ama bize işte kötü olaydı ya ne yapayım işte şer beni çekiyordu. İşte şey bahanenin arkasına sığınarak.
Ama buraya kaçamak yapıyoruz. Ademi taraf var ya fıtratına bir nevi dediğini yapmamakla belki şer yapmış
olur. İşte şöyle yani.
Ademi bir şey.
Neticede bak sen her şey kurulmuş. Baraj var, elektrik keşfedilmiş, ondan sonra tesisat kurulmuş, ondan sonra anahtar yapılmış. Sen bir tek gidip düğmeye basmakla ışık yaptım, yaktım muamelesi görüyorsun. Değil mi? Ve seni de aslında oradan göz kırpıyor işte anahtar gel bana bas diye, değil mi? Yani öyle bir duruşu var ki yani bu ışığı yakmak için. Mesela çok böyle künt olmayan bir adam buradaki ışık nasıl yanar acaba diye düşünse normal bir mantık direkt hemen oraya uzanır. Yani gidip de mesela şu boruya bastırmaz ışığı yakmak için. Şimdi sistemde de böyle bir işleyiş var. Ama sistem işte böyle bir ok koyup da ışık burası diye göstermiyor. Yani görüntüde sanki şu iki taraf iman ve küfür eşit gibi gözüküyor.
Aslında
görüntüde.
İman tarafına tarafkirlik var aslında.
İman tarafına aslında pozitif bir ayrım var.
Evet. Torpil var ama gene evet. Torpili yanlış kullanıyorsun.
Ki ona rağmen sen işte bu tarafa gittiğin zaman mesela evet. Buraya evet mesul oluyorsun.
İmtihanın sırrı orada geliyor.
Evet. Ve burada da yani şeyin imtihan sırrını da tam bozmamak için özellikle şu iradi şeylerde direkt seni buna meylettirecek bir görüntü varlığın sistemi içerisinde yani maddi sistemi içerisinde yok ama Kur'an oraya tahşidat yapıyor, peygamberler oraya tahşidat yapıyor ve biraz
vicdan
öyle
oraya yapıyor.
Vicdan oraya yapıyor. Biraz da dikkatli izlesen varlığın genel işleyişinde de seni oraya yönlendiren işte mesela biz yaratıcıyı bulmak için bulduğumuz deliller hep sistemin o işte kanunu mizan, kanunu işte tahsin değil mi? O güzel gösterme, ondan sonra adalet. İntizamla yaratma, adalet ve bütün bu işleyen kanunların arka planında seni o işte fıtri olan alana doğru yönlendiren bir işleyiş de var.
Aklı selim bir kalp, yani görünüşüne bir kalp ile Müslüman mı, Hristiyan mı, şubu olması kadar önemli değil. Doğruyu çok rahat alabiliyor.
Ve buna rağmen şuradaki nazar eden o şey işte sorumluluktan kurtarmaya çalışan nazar buraya gitmesindeki mesuliyetten kurtulmaya çalışıyor. Yani bu kadar şey sistem hani buraya doğru meylettirici şeylere rağmen eşit muamele yapıyor. Bak ikisi de önünde eşitmiş gibi. İman ya da küfür sen tercih etmekte serbestsin şeklinde yaşamasından hareketle hala gene sorumluluktan kurtarmaya çalışıyor. Hani baştan dedik ya ene'de bir yön var. Mesuliyetten kurtulmak istiyor. Diğer bir yönde firavunlaşmak, her şeyi kontrol altına almak istiyor. Bu da işte olayın detayına gelindiğinde herhangi bir anda bir tercih yapmak zorunda kaldığında önündeki ihtimaller biri böyle ön plana çıkacak şekilde seni zorlayıcı mahiyette değil. Dolayısıyla iradeyi ortadan kaldıran bir işleyişten bahsedemiyoruz. Hatta iradeyi doğruya kanalize eden bir işleyişten de bahsedebileceğimizi söylüyoruz. Şimdi bu tercih bila müreccih veya tereccüh bila müreccih konusu da böyle. Var mı burayla ilgili?
Çok daha iyi oturdu şimdi.
Evet.
Devam ediyor muyuz? Bu usul-i kelamiyenin en mühim bir esasını etmeler dediği kelime yani bu kelamın bir usulü olarak söylenen bir şey ama
tabii.
O usulü ters söylediği için aslında o muhal bir şeyi söylüyor.
Evet aynen öyle.
Ters söylediği
tabii. Tabii. Yani kelamda olan bir şey aslında burada üstad bir tecdit de yapmış oluyor.
Yani başıma niye bunlar o kadar da geliyor?
Yani üstad onu değiştiriyor mu sanki? Yani
evet. Yani o tercih bila müreccih hükmünü tereccüh bila müreccih şeklinde değiştirmiş oluyor.
Başına bazen suların akması da
yani o değil. Kelamın usulü kelamdaki o düstur şey mi mesela yani iki şey arasında hiçbir tercih sebebi yokken bir üstünlük yokken bile tercih edebilirsin diyor mu?
İşte orada edemezsin. Şimdi şey zaten sualde onu diyor ya.
Edemezsin diyor değil mi?
Evet yani evet.
Üstünlük sebebi yoksa.
Tabii.
Cevapta ne diyor?
Cevapta da diyor ki bu aslında öyle değil. Tercih bila müreccih şeklinde değil. Tereccüh bila müreccih şeklinde ortaya konması lazım. Zaten iradeden bahsedebilmemiz için bunun zaten gereği tercih bila müreccih olması. Yani herhangi bir tercih ettirici unsur olmadan tercih edebilmeye biz irade diyoruz zaten diyor.
Ha yani bir üstünlük olmasa bile tercih edebiliyoruz.
Tabii bu zaten irade olur diyor. Yani öteki türlü irade olmaz. Zaten o rüçhaniyetle senin tercih yani etmene
teslim alırız. İradenizi
evet.
Zorlamış olur. Bu arada senin kendisinin şey gibi bir tane burada video var da özet şu. Adama soru soruyor. Diyorlar ki körlük, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? Tamam mı? Bunu izlediniz mi?
Yok.
Ya, körlük, hokey ve paten hangi zeminde yapılan sporlardır? Şıklar, buz, çim, toprak, kum. Şimdi adam düşünüyor diyor ki bunu seyirciye sorayım diyor. Bunu söyleyemiyor. Tamam mı? Seyirci A şıkkı %90 Zor diye çıktı. Tamam. Bu gene emin olamıyor, diyor ki bir de %50 şey hakkımı kullanayım diyor. Tamam mı? Geriye buzla kum kalıyor. Sonra kum düşüyor.
Yani daha
ne olsun yani? Böyle otur bir çay.
Ben buraya oturuyorum.
İzlesin de işte söyleyeyim.
Yani Şenol Baktay öyle diyecek. Yani daha
yani kafaya püsü atması normal.
Evet yani. Bir de düşün ki bu adam niye milyon almadığına itiraz ediyor.
Ya o zaman şöyle buradan başka şeyler yorumlayabilir miyiz? Mesela diyelim ki aynı bardakta iki tane çay var. Önümüzde duruyor. Görünüşte doluluk oranı aynı. Bardağın yapısı aynı. Ben birini tercih ediyorum.
İrade bu işte.
Evet, irade bu. Yani orada herhangi bir üstünlük, o bardaktaki çay daha çok veya daha tatlı deme imkanım yok görünüş itibariyle.
Tabii.
Ama ben buna rağmen tercih edebiliyorum. Yani yoksa ikisi de aynı bir üstünlük sebebi yok. O zaman ben çay içmeyeyim demem herhalde yani. Biri tercih ediyor.
Tabii tabii. İşte zaten iradi varlığın diğer varlıklardan ayrıldığı nokta da bu. Biz şeyde tıp fakültesi yıllarındayken fırıncı abiler falan böyle hafta sonları şeye giderdik. Böyle herkes birer salatalık işte peynir falan alır. Çatalca taraflarında pikniğe giderdik. İşte öğleye kadar işte hem kahvaltı yapılır, ondan sonra biraz risale okunur. Öğleden sonra da işte çimlerde bir maç yapılır. İşte Ahmet Tanyel abiler, Mehmet Karasan abiler falan. Onların olduğu dönem. Orada bir ara bu şeyi okuyorduk. Ümit abinin şöyle bir örneği ta o zamanlar ben hatırımda. Bu tercih bila müreccih meselesini diyor.
Ümit şeyle, Şimşek.
Ümit Şimşek. Müreccih meselesini Batılılar çalışmışlar diyor. İşte acaba arılar hani sinyal alıyorlar ya, o sinyale göre bir yere gidiyorlar. Şimdi irade olmayan bir varlık arı. Yani şimdi insan dışındaki diğer bütün varlıklarda bu tercih diye bir şey yok. Sistem zaten oraya meylettiriyor. Yani ya bir sinyal alıyor, ya bir ses alıyor, ya bir işte şey geliyor.
Ona işte şimdi içgüdü diyorlar, bir şey diyorlar.
Ya programlanmış bir sistem.
Evet. Yani bir tarafa doğru gidiyorsa, yani onu o tarafa meylettiren sistemde bir şey var.
Somon balığı gidiyor işte denizden, nehirlerin ta neresine çıkıyor.
Tabii. Yani önünde iki tane eşit tercih varken, ya ben bu tarafa gideyim diyecek ya şekilde vücuda getirilmemiştir. Şimdi dolayısıyla insanın buradaki farkını görmek açısından arılarla böyle bir deney yapılmış. Ümit Şimşek diyor ki arılar öyle bir konuma getirmişler ki hani dans ederek şeye gidiyorlar ya çiçeğe, gelen sinyal algılıyor. Öyle bir konum belirlemişler ki iki ayrı yerden eşit sinyal gelecek. Yani buradan da eşit sinyal geliyor, oradan da eşit sinyal geliyor. Acaba arılar nasıl davranacak? Hani bir irade ortaya koyup koymama testiyle. Arılar toplu halde intihar etmişler.
Hocam anlatırken aklıma geldi. Ben ona düşündüm. Bunu bir fıkra gibi şeyde anlatırlar. Eşeğe bir ip bağlıyorlar. Ve eşeğin bulunduğu noktadan iki eşit şeyde
saman
bırakıyorlar dediği gibi. Eşek bunlardan birini tercih edemiyor.
İşte
doğru mu yanlış mı bilmiyorum.
Doğrudur.
Ama böyle anlatırlar yani. Bana sanki bunun bir tarafa gider gibi geliyor ama yani yapamamış.
Ama bak gerçekten eğer bir tarafa gitse dersin o zaman eşekte de irade var. Yani bir tarafa gidiyorsa ya sen muhakkak bir taraf daha şeydir.
Arılarda da deyince o zaman bu biraz daha oturdu yerine. Yani.
Evet.
Arılar da tercih edemiyorsa
ve işte orada dışarıdan şey gibi gözüküyor. Yani onlar yapıyor gibi gözüküyor. Ama biraz böyle derinliğine baktığında sistem zaten onları ya gelen sinyalle ya önüne koyduğu şeyle işte arka plandaki bir mesajla onu oraya doğru yönlendiriyor. Yani acaba biz de insan olarak aynı durumdan istifade edemez miyiz? Sorumluluktan kurtarmak için işte madem ki biz onu tercih ediyoruz demek ki onu tercih ettirici bir unsur vardı diyemez miyiz? Diyor. İşte üstad da diyor ki eşek muzaaf bir eşeklik içine girse bunu kabul etmez. Yani senin o iradesi yok dediğin eşek kat kat eşek olsa gene de bu şeyi kabul edemez diyor bu dediğin durumu. Evet, şu son eğer deseni de isterseniz bitirelim. Yedinciye gelmiş olalım.
Eğer desen madem katli halk eden haktır, niçin buna katil denilir? El cevap, çünkü ilmi sarf kaidesince ismi fail bir emri nisbi olan masdardan müştaktır.
Evet.
Yoksa bir emri sabit olan hasılı bilmasdardan inşikak etmez. Masdar kisbimizdir. Katil ünvanı da biz alırız. Hasılı bilmasdar hakkın mahlukudur. Mesuliyeti işman eden bir şey hasılı bilmasdardan müştak kılınamaz.
Evet. Şimdi burada olay şu. Hani hep kaçmaya çalışıyor ya.
Benim de gözlüğü değiştirmem lazım galiba.
Yani şurada bizim nazar eden konumunda değerlendirdiğimiz şey, acziyetini kabul edip de teslim olmak yerine sorumluluktan nasıl kaçarım derdi bu. Şimdi suallerde de biraz bunun arayışı var. Şimdi diyor ki bir adam öldürüldü. Mesela öldürmek fiili. Bunun şeyi nedir? İsmi. Faili yani. Öldüren değil mi?
Evet. İsmi fail öldüren.
Evet.
Ne var?
Fiil mastar yani.
Evet.
Mastar öldürmek değil mi?
Hasılı evet. Bil mastar ölüm mü?
Ha, ölümün bütün sonuçları.
Sonuçları hasılı evet. Mastar.
Öldürmek fiilinde.
Bu mastar öldürmek.
Tabii.
İsmi şimdi, fail öldüren.
Şimdi ben o zaman hani bütün bunlardan anlaşıldı ki bu fiili gerçekleştiren ben değilim hani. Arkada bir fail var. Hatta hani o Mehmet'in sorduğu sualde sen yapmaya kalksan sistemin bütününü kontrol altında tutman lazım. Yani ben parmağımı oynatamadığıma göre öldüremem de aynı zamanda. Ben ateş ettim, adam öldü. Şimdi öldüren diye ben adlandırılıyorum ve bütün sorumluluk bana yükleniyor değil mi?
Ben masum kalan.
Şimdi burada olaya gramer noktasından yaklaşıyor. Diyor ki bu gramerde öldürmek fiilinin faili o fiili görünür noktada gerçekleştiren kimse odur. Gramerce. İlmi sarf dedi. Sarf nahiv diye yani Arapçanın işte gramer bilgisini anlatan bilim dalı. Yani ilmi sarfta öldürmek fiilinin, öldürmek mastarının faili kimdir dendiğinde görüntüdeki şey kimse şey sorumlu odur. Şimdi mesela azmettirici falan da işin içine dahil olabilir ama mesela mahkemede dahi azmettirici azmettirici olarak ceza alır değil mi? Öldüren katil olarak yani öldüren fiili gerçekleştiren katil olarak ceza alır. Yani bu fiili gerçekleştiren işte bir azmettirici vardır diye şu fiilin sorumluluğundan kurtulamaz. Peki bu ilmi sarf olayı nerede çözülüyor? Görünen alemde çözülüyor değil mi? Gramer uzaydan gelmiş bir şey değil ki. Yani bizim görünür tablodaki bağlantılarımızı, sorumluluklarımızı, ondan sonra irtibatlarımızı sağlayan şey. Şimdi burada o zaman görünür boyuttaki fiilin karşılığı olan gerçekleştirici fail, bizim gördüğümüz yani bizzat tetiği çeken kişi. Ama bir de bu öldürmek fiilini yaratan ve bu yaratmakla birlikte mesela burada adam öldürüldü. Öldüren de bu ama bu öldürmek fiilinden ölen adamın işte eceli bitmişti. İşte cennetteki yeri hazırlandı. Oraya gitmesi gerekiyordu. Ondan sonra işte ne bileyim birine bir zarar verecek veya vermişti. İşte Hazreti Musa'yla şeyin Hızır Aleyhisselam kıssasını hatırlayalım. Orada öldürenler var değil mi? Sonra işin
beşer zulmediyor bir de kader
adalet ediyor. Ama hiçbir zaman burada şeyi öldüren bütün bunların üzerinden değerlendirilmiyor değil mi? Nerede değerlendiriliyor? Şu iki aradaki ikili ilişkide değerlendiriliyor. Yani burada işte bu bunu niye öldürdü? İşte diyelim ki aralarında bir husumet vardı. Tarla meselesi vardı. Bu tarla meselesinden dolayı olayı çözemediği için çekti silahı vurdu. Veya işte hanımıyla tartıştı. Öfkelendi. İşte çekti silahı vurdu veya aldı bıçağı parçaladı gibi. Bu son zamanlarda bayağı bunun örnekleri çaldı.
Ben de diyorum geçmişte de vardı da şey mi bu kadar duyulmuyordu acaba şimdi?
O da olabilir biraz da.
Yani.
Cinnet de olabilir
tabii. Toplumsal cinnet de olabilir. Ben şeye bağlıyorum. Şimdi bak o 15 tane kanal dolaş. En az onunda anırtı, bağırma, tokatlama, birbirini bıçaklama. Yani şu an bütün filmlerin başrollerinde silah var.
Mafyalar başrolde.
Evet, yani hep böyle silahlı, bıçaklı. Bunlar tabii şuur altına etki ediyor. Yani adam, şimdi gençlere bakıyorsun böyle sürtüne sürtüne dolanıyor. Yani biri bana sataşsa da işte
haddimizi
kavga etsem diye. Yani ister istemez insanların şuur altında bu etkiler oluşuyor. Bir de tabii olayın ilaç boyutu çok yaygınlaştı. Mesela bizim bir hastamız vardı, ekstazi alıyor. Arkadaş dedi ki ya sen yani bu işten kurtulmuş biri olarak yani senin gibi olan birine denk gelse işte bize saldırsa ne yapmamızı tavsiye edersin?
Kaçmanı tavsiye
edersin. Abi dedi ben olsam ne istiyorsa veririm. O an hiçbir şey gözüm görmüyor dedi. Yani her şeyi yapabilir o durumdaki adam. Tabii şu anda işte ilaç boyutu, işte televizyonların şuur altı mesajları, bunların hepsi olayın bir şeyi, yansıması. Dolayısıyla şimdi burada öldüren Allah'tır demiyoruz. Değil mi? Ama öldürmek fiilinin bağlantılı olduğu bir sürü hasılı bir mastar diyoruz. Yani bunun bağlantılı olduğu ve sonuçta bu öldürmek fiilinden hasıl olacak bir sürü sonuç var. Mesela kainat nizamı konuştuk ya, her şey her şeyle irtibatlı. Yani bu şunu şu anlama geliyor. Zaten o adamın o zaman o öldüğü anda ölmemesi kainat nizamını bozar. Hı. Ya da işte bu adamın cennete gitmesi için işte o anda ölmesi gerekiyordu gibi böyle bir sürü mastarın hasıl olan sonuçlar var. Bu sonuçlar elbette ki Cenab-ı Hakk'a ait. Yani sen bu adama ya bak adamın cennete gitmesine vesile oldu. Yani kainat nizamının
iyi bir şey yaptı.
Kainat nizamının devamı için bak adam ortadan kaldırdı. Ortadan kaldırmasa biz yaşayamazdık. Yani sistem allak bullak olurdu gibi bir yaklaşım içerisine girmiyorsun. Öyle değil mi? Yani dolayısıyla burada sorumluluk konumundaki fail, fiili gerçekleştiren kişi bu fiilin gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak sonuçlardan ve hasılattan
yaratan
şeyi doğacak sonuçta Cenab-ı Hakk'a ait. Burası neydi? Kesb alemi. Burası halk alemi. Halk aleminde melekütü olduğu için öldürmek de dahil olmak üzere her şey güzel. Ama kesb aleminde öldürmek çirkin bir fiil. Ve cezalandırılması gereken bir fiil. Yani aslında üstad bu meseleyi bu kadar kolay anlatmış ama şeyler bu meselenin içinden çıkamamışlar. Yani bu şeyin mesela dediğim gibi belki 100 sayfa İmam Maturidi ile şeyin o Mutezile mezhebinin arasındaki tartışmalara bakıyorsun ki zaman zaman mesela benim gözlemlediğim İmam Maturidi'nin dahi böyle olayı çok netleştiremediği noktalar var. Ama şey Bediüzzaman hakikaten mesela bu tercih bila müreccih ki kelamdaki çok hani tercih bila müreccih muhaldir düsturunu tercih bila müreccih muhaldire çevirmesi bile çok önemli bir şey.
Of nüansı bir de anlatsana ya. Tereccühle tercih bila müreccih.
Şimdi burada irade diyor. Bunlardan ikisi de eşit konumdayken birini tercih edebilir.
Bu tercih bila müreccihti o.
Tercih bila müreccih. Dolayısıyla bu muhal değil, bilakis lazımdır.
Lazım.
Yani iradenin gerekliliği için lazımdır.
İkisi de aynıyken değil mi abi?
Aynıyken. Evet. Zaten tercih, bu zamandaki tercih iradeyle olur diyor.
Tamam.
Ancak diyor tereccüh bila müreccih lazım.
Yani bir tanesi üstünse
her şeyle aynıyken bunlardan birinin
birisi şunu bugünün Türkçesine çevirse ya hocam.
İşte daha bak burada. Ben onu buradan okudum da zor anladım.
Lügat değil de yani böyle
ben işte bugünün Türkçesi şu
şey bak,
yani. Ama mesela, şöyle şimdi mesela siz Matrix diyorsunuz ya. Bu Matrix'i konuştuğunuz ortamdaki herkes Matrix olarak anlıyor değil mi? Evet. Mesela Matrix'e Türkçe bir kelime söylerseniz aynı ortamda buluşamazsınız. O yüzden kavramın içini doldurup evet. aynı kavramlar üzerinden konuşmak daha mantıklı. Çünkü bu bir kelam şeyi. Ki eskiden beri kelamcılar bunu mesela bu düsturu tercih bila mürecih muhaldir diye ifade ediyor.
Mesela bu mesela, şöyle mesela o terim gene geçebilir bir yerde ama onun sizin dediğiniz gibi
burada şöyle diyor bak tercih bila mürecih sebepsiz tercih sebepsiz yere üstün tutma hiçbir üstün sebebi yokken birbirine eşit bir şeyden birini diğerine üstün tutma yönelme
buna
hava yönelme aslında senin dediğin tereccütte ise ne vardı
tereccütte ise birinin yani ikisi de aynı şeydeyken buradaki bakan birine birinin daha üstün gözükmesi.
Ha gözükmesi.
Evet.
O mu muhal?
O muhal.
Orada çünkü sebep yok üstün görmesi.
Tabii.
Öyle olan durumlar da mı var? Örnek ne mesela?
İşte şimdi böyle olan durumdan ziyade burada sorumluluktan kurtulacak ya. Diyor ki bu ikisi eşitken ben buna yöneldiğime göre o zaman diyor benim sorumluluğum yok. Zaten bu beni kendine yöneltti. Burada ne var? Tereccüh var. Ya bir ön plana çıktı ve beni kendine çekti.
Ha, bu diyorsun, bu muhal diyorsun.
Bu muhal.
Bu muhal, evet.
Evet.
Gerçekte öyle bir şey yok.
Yok.
Sen birini tercih ettin.
Tabii. Yani bu olsa
ama
zaten...
Gerçekten çok güzel bir nüans var orada. Şey, az bir nüans var, anlamak gerçekten kolay değil hemen.
Evet. Ama şu mesela burada tereccüh bila müreccih mümkün olsa o zaman Cebriye tamamen kendini temize çıkarabilir.
Evet.
Yani buna mümkün diyebilsek.
Ya Cebriye'nin ki de o zaman bizim burada yaşamışlığımızın bir şey kalmaz.
Tereccüh ile tercih arasındaki bu nüans farkını Üstad çok iyi anlamış.
Çok iyi anlamış. Evet. Ve işte orada kelamın tıkandığı yere de o şeyle
şeye göre senin cüz-i iradenin bir kıymet halisi olmadıktan sonra o zaman bu şeydeki bu yaşantıya imtihan demenin bir anlamı kalmaz ki.
Evet.
Cebriye nasıl böyle bir hataya düşer bilmiyorum.
Ya işte orada şöyle.
Taftis etmek niyeti yok. Gerçi onu mutluluğu yok.
O mutluluğu yok.
O kendini kurtarmaya.
Ben ne yaparsam yapayım mesul değilim şey ben.
Abi işte o biraz evet Hakan'ın dediği gibi biraz kendini kurtarmaya yönelik bir şey. Kaderiyecilik diye Peygamber'in hadislerde ifade ediyor zaten. Yani işi kadere atıp mesuliyetten kurtulmaya yönelik bir çaba var orada.
Evet.
Dolayısıyla o belki de biraz nefse uyarak gidilen bir yol olabilir.
Aslında
veya işte. Siyasidir. Mesela Cebriye'nin ilk çıkışı. Zulmediyorlar insanlara ve diyorlar ki bu sizin kaderiniz yani bize karışmayın. Daha sonra bu itikadı
kabullenir
bir şey yani.
Tabii işte bazen şartlar da mesela insanlar niye satanist oluyor? Çok yani akılla hiç bağdaşmayacak bir şey. Ama şartlar, duygular ve olayların içindeki yaklaşımlar insanları bir şekilde onu kabul eder noktaya geliyor.
Bizim Türkiye'de kaderin anlaşılması biraz Cebriye'nin şeyi gibi mi?
Tabii.
Genelde acaba.
Geçen bizim işte bir şey vardı.
Çünkü bizim de başına geleni kader diye kabulleniyor.
Şimdi çok yok aslında bu. Abi, geçen bir kelamcı bir abimiz vardı. Şey İshak Döngel.
Özgel
miydi? Ha. Burada onun bir sunumu vardı. O kelam hocası şeyde miydi?
Tefsir hocası.
Tefsir miydi? Ha. Tefsir hocası ama biraz kelam konusunda da baya yaklaşımları sağlam. Diyor ki Türkiye'de aslında Mutezile çok hakim. Ve şu an diyor adı konmamış Mutezile ilahiyatçılar çok fazla sayılır. Kendisi de ilahiyatçı. Yani adı Mutezile olarak geçmiyor.
İlahiyatçılar belki öyle düşünüyor anlamında mı söylüyor yoksa
ha, genelde bizde şöyle Türkiye'de mesela pozitivizmle şeyin örtüştüğü çok noktalar var. İtizal Mutezile'nin. Şimdi pozitivizmde de bir yaratıcıdan bağımsız şekilde sistem kendi iş mekanizmalarıyla yürüyor şey var ya yaklaşım.
Evet.
Mesela Cumhuriyet döneminde Türkiye'de en hakim olan felsefe pozitivist felsefe. Ve bu biraz daha bizi şeye yakınlaştırmış. Mutezile anlayışına.
Bir de bağlamla göre de değişebiliyor abi. Şimdi onun mesela biz bir tane ben şöyle bir tespitim var. Biz misal toplum olarak teorikte Cebriye daha çok hoşumuza gidiyor avanda. Belki okumuş kesimde evet Mutezile kafası daha hakim de.
Sanki ben de.
Fakat pratiğe gelince avam da yine Mutezile gibi konuşuyor. Yani diyelim ki ilk önce konuşurken diyorsun ki ya her şey olacağına var. Böyle bir rahat hal var. Daha sonra bir vaka yaşandığı zaman ya niye böyle yaptın? Hemen birden bir celallenme. Bu sefer hemen kişiye tesir veriyorsunuz. Pratikte mutezile dönüşüyor. Bir gün biz bir kader dersi yapıyoruz. Bir kardeş diş hekimliğinde okuyor. Bir tane dersine kalmış. Bir dersten kalınca bir yıl gidiyor yani. Öbür sene tekrar onu okumak zorunda. Şimdi kaderi böyle konuşuyoruz. O esnada da şikayette bulunmuş, dilekçe yazmış. İşte tekrar okusun kağıdını vesaire. Tam böyle konuşurken dedi ki ya Cebrail aslında bana daha yakın geliyor dedi. Yani dedi, daha şey dedi ya bu benim dedi kafamı daha iyi yatıyor falan dedi. O ara böyle bir şey oldu ya buna cevap verdim işte Cebrail doğru değil falan. Ondan sonra ben de ona dedim ki ya sen madem Cebriye'ye daha uygunsan sınavdan kalmışsın niye dedim gidip dilekçe veriyorsun? Demek ki kaderin kalman gerekiyormuş yani. Ya dedi ya ben hiç böyle düşünmemiştim. Hani yani orada tesir veriyor. Halbuki yani onun için üstad da şöyle bir şey söylüyor. Bunlar diyor bizim zihnimizde karışık olarak yer alıyor. Yani bugün mutezile şudur, Cebriye budur diye çok net fırkalar halinde bunları göstermek mümkün değil belki alemizden ama hep zihnimizin içinde bunlar gelgit halinde yaşanıyor belki de. Onun için biz ehl-i sünnet izliyoruz belki kendimiz ama bazı durumlarda Cebriye, bazı durumlarda Mutezile, bazı durumlarda ehl-i sünnet olabiliyoruz sanki.
İşte yani bence burada şimdi Mutezile'nin de Cebriye'nin de haklı oldu. Yani bu görüşe zaten havadan ulaşmıyor, bir yerden ulaşıyor. Haklı olduğu alanlar var. Biz hani iki alanı ayırdık ya bizim olaya yaklaşım. Bir kalp alanı var, bir de kesb alanı var. Şimdi temel problem kesb alanında cebri olmaya çalışmak ve kalp alanında da mutezile olmaya çalışmak. Aslında eğer mutezile mezhebi bu yaklaşımını kesb alanıyla sınırlı tutup kalbinde cebri olabilse istikameti bulur. Veya cebriye kalbinde cebriyeci olup kesb alanında mutezile olsa gene o da istikameti bulur. Temel problem ne? Şimdi iş yapmaya gelince adam şey kesiliyor, cebriye kesiliyor yani ama nasıl olsa her şey olacağına varır. Şimdi bu kaçak güreşmek. Yani minderin dışına kaçmaya çalışmak. Mutezile de şimdi kalp alanında itizali devam ettirmeye kalktığında o sefer işte kendini bir şey konumuna getirmiş oluyor. Yani sisteme müdahale eden konuma getirmiş oluyor. İkisi de çarpıklaşıyor. Ama ehl-i sünnetin aslında ideal konumu şu, o Cebriye'nin de Mutezile'nin de doğru olan yaklaşımını almış. Kalbinde Cebriye, ya inanıyor ki her şey Cenab-ı Hak tarafından vücuda getiriliyor. Ama kesbinde de Mutezile iradesi sistemin devamı için, yani davranış olarak bakıldığında, iradesi sistemin devamı için, işte bak illeti tam ortaya çıkması için onun iradesi lazım. Dolayısıyla iradesini en doğru şekilde kullanması şart. Bundan kaçışı yok. Ve mesela kesbde itizali hakikaten benimsemiş ve kalpte cebriyeyi benimsemiş adam tam bir ehl-i sünnet olur. Ama böyle adam yok.
İşte adam koskoca profesörler televizyonda birkaç yıl önce konuşuyorlardı bu kader konusunda. Aynen dediğim gibi ya Mutezile gibi şeydi. Cevap veremedim edemedim. En sonunda tweet attım. Fotoğrafını çektim kader eserinin başının o cümlelerini falan. Tabii programda o sıra gelmedi herhalde okunamadı falan. Yani dediğim gibi orada koskoca profesör görüşünü beyan ederken tamamen kaderin anladığımız şeylerin dışında yani yanlış, batıl cevap açıklama yapıyordu. Koskoca profesör.
Evet. Yani burada mesela şeyin o cebri olarak değerlendirdiği Mehmet kardeşim bence şu anda cebriye yani gerçek anlamda cebriye inancını benimseyecek bir şey yok. Çünkü o kadar mütevekkil adam yok. Yani herkes sebepçi. Ha, determinist mantıkla yetişmiş insanlar. Hepimiz öyleyiz yani.
Sebep sonuç.
Yani ne zaman şimdi bak şeyden bahsetsen Allah'ın işte faili mutlak olduğundan, her şeyin onun tarafından vücuda getirildiğinden illaki bak bu Risale-i Nur sohbeti olmasına rağmen, oradakilerin nur talebesi olmasına rağmen illaki 3-5 tane ama diyen çıkar. İşte fakat diyen çıkar. Yani o zaman işte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Halbuki ben şimdiye kadar hiç yani çok mütevekkillikten sıkıntı yaşayan, her şeyi Cenab-ı Hakk'a bırakmışlıktan sıkıntı yaşayan bir adama rast gelmedim. Yok yani böyle bir realite.
Asr-ı Saadet'te yani Allah Resulü bir şey demişse hiç yani şey yok.
doğrudur demiş, teslim olmuş. Yani şimdi bir şey anlatıyor, tamam anladım ama diye.
Şimdi işte teslim olmuş gibi gözükme var aslında, teslim olmaktan ziyade. Evet. Yani mesela işte o bazı şahıslar son dönemde de gündemde olan, kıtmiriniz diyor. Şimdi sen adama bir kıtmir de bakalım nasıl kıyamet kopuyor.
Kıtmir şey mi, şu yedi uyanın
köpeği var ya, yani tevazu olsun diye ben kıtmiriniz böyle konuşuyor. Ama sen adama bir köpek de, yani bir anda bütün şeyler.
Neden dolayı kendine kıtmir?
Yani ben de şey, aciz, zayıf, fakir, yani sizin aranızda o yedi yonlar içerisinde bir köpek konumunda olsam bana yeter. Diye. Şimdi bunu söylüyor da, gerçekten bunu söyleyen adamın hani hazmetmiş olması nereden anlaşılır? Hani aynı hitabı bir başkası da ona söylediğinde, değil mi? O yüzden şimdi bak, o cebriyeci dediğimiz insanların çoğu işte biraz böyle damarına bas, ne cebriye kalır ne de işte her şeyi kadere vermek kalır. Yani herkes aslında daha çok mutezile ekolüne yakın. Bence bunun asıl sebebi de işte bu pozitivizm ekolünün hayatımıza çok sirayet etmiş olması.
Sırf bize değil, bütün dünya.
Bütün dünyaya tabii. Yani şu an İslam ülkeleri Batı'dan daha pozitivist.
Ama şeyde yeni fizik, kuantum fiziği biraz o pozitivizmi şey yaptı.
İşte o da Batı'da
hakim oldu. Şeye, yani mantalitede Newton fiziğini aşmış pek insan gözükmüyor zaten.
İşte Batılılar orada daha şeyler, bizden öndeler. Neden öyle?
Yani toplumda öndeler mi acaba, bilmiyorum. Yani bu yeni fiziğe geçiş anlamında öndeler mi?
Öyle. Yani şeyi mesela Paul Davies diye bir adam vardı. Ta bizim işte 1990'larda bu çalışmaları yaptığımız zamanda şeyde, Amerika'da falan, bizim burada işte bilmem şu roman bu roman bestsellerken orada Paul Davies'in kitapları bestsellerdi. İşte Tao Physics.
Şeylerdir de.
Kadende New Physics böyle. Yani şey, o bence kuantum Batı'nın o pozitivist dünyasını biraz daha şeye yaklaştırdı.
İstikale getirdi
evet. Ve tam tersine Doğu toplumları da o mistiklikten pozitivizme kaydılar, evet.
Olabilir.
Mesela eski şey tasavvufi zenginlik, ondan sonra o geniş düşünce, onlar yok.
Ama şimdi sanki yeniden tasavvufa böyle bir merak var gibi görüyorum ben.
Yeni yeni işte, o da Batı'nın tesiriyle bence. Yani şeyde en çok Mevlana'nın kitapları okunuyor, satılıyor diye. Amerika'da bilmem işte, Avrupa'da. Şimdi bizimkilerde demek ki bir şeyler var bunda deyip.
Olabilir. Yani öyle de düşünülüyor olabilir.
Evet, şimdi Allah razı olsun, bize teşekkür ediyoruz.